Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 7 Ocak 2020 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Sporda yaşanan gelişmeler bir sonraki konu başlığımız olacak. Spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak, yaşanan gelişmeleri aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Orta Doğu uzmanı Nebahat Tanrıverdi Yaşar olacak. Libya'da yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti Sarı İtiraflar. Uber'den kurtulduk diye sevinen sarı taksi esnafı vatandaş korsan taksiye koşunca şoka uğradı. Şimdi ard arda biz nerede hata yaptık, neden ilk tercih değiliz tartışması başladı. Hürriyet'te dün yayınlanan Uber gitti, korsan bastı haberi gündem yarattı. Eski Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur'un, Uber'de fevri davrandık, hata yaptık. Kendi hizmetimizi iyileştirsek korsan yayılmazdı sözleri tartışılıyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, kendine çeki düzen vermeyen esnaf ayakta kalamaz diyor. Aksu, aracında sigara içen, kısa mesafe diye yolcu almayan, güzergah beğenmeyen ve konuşması bozuk şoförleri hemen bize bildirin diye vatandaşa çağrı yapıyor. Bir taksi durağı işletmecisi olan Şakir Çiftliğin teşhisi ise şöyle. Kimse geçmişten ders çıkarmadı. İşini düzgün yapmayanlar imajımızı zedeledi. İnsanlar lüks taksiyi gördü, beklenti arttı. Herkesin dilinde bu şikayetler diyor. Sarı taksi şoförleri güzergah ve müşteri seçiyor. Araçlar eski, bakımsız, kirli. Şoförlerin tavırları saygısız. Arabada sigara içiliyor. Özellikle şoför değişim saatinde taksi bulmak imkansız demiş Hürriyet gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti öğrenci kazandı. İstanbul Üniversitesi tepkiye neden olan yemekhane zammı ve kahvaltının kaldırılması kararını iptal etti. İstanbul Üniversitesi 30 Aralık 2019'da öğrencilere kahvaltı hizmetini kaldırmış, indirimli yemek hakkını da bir öğünle sınırlandırmıştı. Yemek ücretinin 3,5 lira olduğu üniversitede ikinci yemeği almak isteyen öğrenci 18 lira 50 kuruş vermek zorunda kalacaktı. Tepkiye kayıtsız kalamayan üniversite dün gece 1'i 6 geçe kararı iptal etti. Tartışma öğrencilerin sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Açık öğretim çıkarıldığında 3.7 milyon üniversite öğrencisi var. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının kapasitesi 680 bin. Yurt ücretleri aylık 200 lira ile 340 lira arasında. Penceresiz özel yurtlar bile var. Gelirinin önemli kısmını yurda harcayan öğrencinin beslenmeye parası da azalıyor demiş Milliyet gazetesi. Okulda büyük üzüntü başlığı var. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünlen'in parasızlık ima eden sosyal medya paylaşımlarının ardından intiharı okulunda büyük üzüntü yarattı. Ünlen'in ailesi kızlarının psikolojik sorunlarla boğuştuğunu belirtti. Sibel Ünlen için dün üniversitenin önünde bir gösteri düzenlendi diyor Milliyet gazetesi. Hemen alttaki haberin başlığı ise tehdit yağmuru. Amerika Birleşik Devletleri'nin öldürdüğü İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı General Süleymani için Tahran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. İran dini lideri Hamaney en ağır şekilde intikam alınacağını yineledi. Trump ise orantısız karşılık vereceğiz dedi. Trump'ın 52 hedefi vururuz sözlerine yanıt veren İran Cumhurbaşkanı Ruhani de 52 sayısını işaret edenler 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur, İran'ı tehdit etmeyin diye konuştu. Sabah gazetesinin manşeti güçlü devlet için güçlü istihbarat. Başkan Erdoğan MİT'in yeni hizmet binası kaleyi açtı. Yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten bir istihbarat yapısı hedefliyoruz dedi. Geniş bir coğrafyada fedakarca görev yapan isimsiz kahramanlarımızın başarıları gurur verici. MİT, terör örgütü PKK'nın kendini en güvende hissettiği yerleri başlarına geçirdi. MİT, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasındaki mükemmel rolüyle ülkemizin rolünü arttı. Yüzünü arttı. FETÖ'nün haberleşme sistemi Baylok'u ve mahrem yapılanmasını çözdü. Suriye krizinde sahada aktif rol oynadı. Sınır ötesi harekatların başarısına büyük emek verdi. Şimdi de Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor. MİT'in yurt dışı operasyon kabiliyeti artacak, daha fazla örtülü faaliyet yürütecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye gazetesinin manşeti ölümü naklettiler. 3 hastaya nakil yapıldı. İkisi öldü, biri komada. Eş kurbanı kadının organları hastalara umut olmuştu. Ancak sonuç dehşet. Organların virüslü olduğu öne sürüldü. İzmir'de eşinin bakımsız olduğu bahanesiyle döverek öldürdüğü Filiz Tekin'in iki böbreği, karaciğeri ve korneaları organ bekleyen hastalara nakledildi. Böbreklerin nakledildiği Münire İnanç ile Ali Uslu hayatını kaybetti. Karaciğeri alan Ali Uslu'nun durumu ağır ve yoğun bakımda. Korneaların nakledildiği hastalardan ise haber yok diyor Türkiye gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti teşkilat Libya'da, kaleden tarihi mesajlar. Başkan Erdoğan, MİT'in yeni merkezi kaleyi açtı. Erdoğan, Türkiye'nin çıkarlarını dünyanın her yerinde koruma kabiliyetine kavuştuğunu belirterek, yeni dönemde MİT'in dış etkinliğinin artırılacağını, siber istihbarata özel önem verileceğini açıkladı. FETÖ'nün kurumlardan temizlenmesiyle güvenlik alanındaki başarılarımız arka arkaya gelmeye başladı. Kurumlar arasında güven tesis edildi. İstihbarat, Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri ve Emniyetle paylaşacak MİT İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nda değerlendirilecek. Osmanlı'nın gerilemesinde istihbarat zafiyetinin önemli payı var. Dünyanın geçtiği bu kritik dönemde MİT'in desteğine daha çok ihtiyaç var. Türkiye MİT sayesinde hiçbir ülkenin icazetine ihtiyaç duymadan kendi çıkarlarına göre hareket imkanı buldu. Teşkilatımız güvenlik güçleri sahaya inmeden önce zemini hazırlıyor. Suriye'de sahada aktif rol oynayarak harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emek verdi. Şimdi de Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Şafak gazetesinin manşeti hem derviş hem akıncı isimsiz kahramanlara şükranla kendi oyunumuzu kuracağız demiş Yeni Şafak gazetesi. Türkiye'nin stratejik hamleleri ve sahadaki başarısında önemli rolü olan MİT'in Etimesgut'taki yeni binası kale açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatın isimsiz kahramanlarını şükranla anarken gerektiğinde derviş ve gerektiğinde akıncı misali bir karşılık beklemeksizin görevlerini yerine getirmeyi sürdürecekler dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti kendi oyunumuz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye kaynaklı gelişmeler ülkemizi doğrudan ilgilendiriyor. Aynı şekilde Irak'ta yaşanan her hadise doğrudan ya da dolaylı olarak yansımaları oluyor. Doğu Akdeniz'de aleyhimize oluşan ittifaklar bölgemiz için hayati öneme sahiptir. Elimiz kolumuz bağlı duramayız. Kendi oyun planımızı geliştirmeye ve hayata geçirmeye mecburuz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, sadece bilgi toplayan ve rapor eden bir kurum olmaktan öteye geçen teşkilatımız, ürettiği bilgiyi diplomasi masasında muhatapları karşısında kullanan, istihbarat ve diplomasiyi yakınlaştıran bir yere gelmiştir. Türkiye, teşkilatımızın her alandaki başarılı çalışmaları sayesinde, hiçbir ülkenin icazetine ve yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilme imkanına kavuştu ifadelerini kullandı. Milat gazetesinin manşeti tansiyon düşmeli. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi bölge için ciddi risk. Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin bölgedeki tansiyonu yükselttiğini ve Türkiye'nin iki tarafla da temas halinde olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, Süleymani'nin öldürülmesi bölge barışı için ciddi risk dedi. Libya'da iç savaşa dikkat çeken Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın sağladığı uçaklarla Hafter'in havada güçlü olduğunu ancak sahadaki durumun daha farklı olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, bu savaşın kazananı olmaz, eğer durdurmazsak uzun süre devam edebilir dedi. Esed rejiminin saldırıları nedeniyle İdlib'den 300 bin mültecinin Türkiye sınırına yöneldiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, mültecilerin diğer devletler tarafından bir politika aracı olarak kullanıldığını kaydetti. Diriliş Postası bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Diriliş Postası'nın manşeti MİT Libya'da görevde. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni hizmet binası kale dün açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT şimdi de Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor dedi. Erdoğan, Cemal Khashoggi cinayetinin aydınlatılmasında istihbarat birimlerinin çok büyük emeği olduğunu da vurguladı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Rasim Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Rasim Kılıç günaydın.
Arzu Türk'ten günaydın, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Yoğun bir gündem var. Bugün yine başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarını bugün Ankara'da sürdürecek. Beştepe'de yeni yılın ilk kabine toplantısına başkanlık edecek. Gündemde Libya'ya asker gönderme tezkeresi, İranlı General Kasım Süleyman'ın öldürülmesi sonrası yaşanan gerginlik, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı tehditleri, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmelerin olması bekleniyor. Toplantı bitiminde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bir açıklama yapacak. Yılın ilk kabine toplantısı sonrası. Tabii Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi de Ankara'nın yakın takibinde. İranlı komutanın ABD tarafından öldürülmesi sonrası karşılıklı sert açıklamalar vardı. Ankara bölge güvenliği açısından konuyu yakından takip ediyor ve Ankara'da da olası açıklamalar ve görüşmeler bu anlamda takip ediliyor. Tabii ki Libya gündemi de Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Mehmetçik Libya yolcusu, Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'da bir harekat merkezi kurulacak. Harekat merkezini bir kor generalin komuta edeceğini söylemişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte bununla ilgili detaylar da takip ediliyor Ankara tarafından. Bir diğer önemli gündem maddesi 15 Temmuz darbe girişimi davaları. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Ankara'da açılan davalarda artık sona gelindi. Akıncı üssü o sona yaklaşan davalardan bir tanesi. 475 sanığı bulunuyor ve sanıkların son savunmalarıyla devam ediliyor. Yakın bir zamanda kararın çıkması bekleniyor. Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı davasında da 243 sanıklı bu davanın görülmesine de devam ediliyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Rasim Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni hizmet binası kalenin açılışı ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var. Son derece güzel ve önemli bir tesis yapılmış. Onun açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalar yaptı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Türkiye uzunca bir süredir bir saldırı altında. Bu saldırının 3 ana hedefi var. Birisi müşterek milli kimliği bozmak, dağıtmak. Bunun içerisinde işte mezhepçilik, etnik köken, bölge anlayışı üzerinden bir parçalanma meydana getirmek. İkincisi demokratik yönetimi deforme etmek. Demokrasiyle, Türkiye demokrasiyle yönetilemiyor kanaatini yaygınlaştırmak. İşte 15 Temmuz darbe teşebbüsü bu propagandayı takiben geldi. Üçüncüsü de bu ilk ikisini rahat yapabilmek ve bunu yapacak aktörlerin önünü açmak için devlet kapasitesini çökertmek. Devlet kapasitesini çökertmek de devlet karşıtı yayınlarla bir anti propaganda oluşturmak. Diğer taraftan da bu devlet kapasitesini millilik vasfını yitirecek, yani Türkiye'de yaşayan herkesi temsil etme kabiliyeti olmayan mesela Fethullahçılar gibi bir gruba teslim ederek devlet kapasitesini halkın nezdinde düşürmek. Bir de fiilen devletin iş yapamaz hale gelmesine yol açmak. Zaten hani 17-25 Aralık darbe teşebbüsünün de PKK'nın bu işte hani hendek terörüyle adlandırılan bu özellik ilan girişimleri de hep bu amaca matuftu. Bir de bunu yurt dışından destekleyen ciddi aktörler vardı. Burada özellikle hedefe konulan kurumlardan birisi de genel olarak Türkiye'nin istihbarat kurumları, özellikle de Milli İstihbarat Teşkilatı'ydı. Çünkü devlet bütün bunları, bu tür saldırıları, bu saldırılarla mücadele edebilmek için onun adeta hani gözü, hani tad alma organı, koklama organı gibi fonksiyon icra eden bu kurumlar marifetiyle haber alıyor ve bunlarla mücadele ediyordu. Özellikle güvenlik kurumlarının içerisindeki istihbarat kurumlarına bu yapı sızdı. Genel olarak işte silahlı kuvvetlerde, emniyet teşkilatındaki bu sızmanın ciddi boyutlara vardığını daha sonradan anladık. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da bu sızma oldu ama bunu tamamlayamadıkları için bu sefer Milli İstihbarat Teşkilatı'na başka bir hamleyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o zamanki ifadesiyle müsteşarını yani uyduruk bir takım sebeplerle işte bir soruşturmada şahit adı altında davet edip sonra da tutuklamak marifetiyle Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden hükümete de yönelecek bir kumpasın içine girdiler. Aslında hani bölgedeki olup bitenler hakkında Türkiye'nin çok evvelden de bir endişesi söz konusuydu ve bu itibarla da hatırlanacaktır. Daha önceki yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı kendini yenilemek maksadıyla bir bildiri hazırlamıştı. O kamuoyunda tartışıldı. Bu Milli İstihbarat Teşkilatı bu sefer hani bölgesel meselelerle uğraşmak yerine bu açık içeriden yönelmiş saldırıyla uğraştı. Sonra hatırlayalım yine bu sefer MİT tırlarına yönelik bir kumpas oyunu oynandı. Buradaki amaç da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'yi korumak için Suriye'de yaptığı operasyonları engellemekti. Bunun etrafında müthiş bir kara propaganda oluşturuldu. Hem içeride hem de dışarıda. Bugün özellikle Arzu Hanım, o gün bu propagandalara alet olan ya da o propagandaların etkisinde kalanların olup bitenleri bu tarihi zeminde değerlendirerek yeniden düşünmesi, bir öz eleştiri yapmasında fayda var. Bunun neticesinde de işte bugün çok daha net anlıyoruz. Biraz sonra başka konularda konuşacağız. Siz de haberlerde söylediniz. İşte Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta bütün bunların birbirinden bağımsız olmadığı ve Türkiye'yi oyunun dışına alarak şimdi mesela Doğu Akdeniz'de özellikle buna gayret ediyorlar. Suriye'de özellikle buna gayret ettiler. Oyunun dışına alarak Türkiye'nin menfaatlerinin bu arada Türkiye sadece kendi menfaatini koruyan bir ülke değil. Bölge halklarının ve bölge ülkelerinin de menfaatini koruyor. Çünkü bunu uzun vadede Türkiye'nin de menfaatini olduğunu bilecek kadar tecrübeye ve sağduyuya sahip bir ülke Türkiye. O yüzden de yani Türkiye'yi dışarıda bıraktıklarında rahatça dizayn edecekleri bir coğrafya arzusundalar. İşte burada Milli İstihbarat Teşkilatı bu saldırılardan sonra o dönemin Başbakanı Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kanunu değiştiren bir düzenleme yaptılar. Bu kanun değişikliğinde hani sadece Milli İstihbarat Müsteşarı'nın korunmasına yönelik bir şey bekleniyordu. Ama bunun ötesinde bir düzenleme yapıldı Milli İstihbarat Teşkilatı'nda. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışı operasyonlarının, teknik kabiliyetlerinin arttığı bir kanuni çerçeve hazırlandı. Bu marifetle Milli İstihbarat Teşkilatı daha geniş bir kanuni çerçeve içerisinde. Bu arada işte Genelkurmay'daki bazı teknik istihbarat unsurları Milli İstihbarat Teşkilatı'na devredildi. Bu sayede Milli İstihbarat Teşkilatı olağanüstü bir kapasite ve güç kazanmaya başladı. Tabii bunu inşa etmek kolay değil çünkü Arzu Hanım bütün bunlar olurken Türkiye bir darbe yaşadı ve o darbeyi yapan grup devletin içine sızmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, onun örgütlenmesini yabancı kuruluşlara deşifre eden, yani Milli İstihbarat Teşkilatı sadece yabancı kuruluşlarla değil, içeride de bu darbeci gruplarla, devletin içine sızmış gruplarla mücadele ederek bu kapasiteyi inşa etti. O yüzden hani sarf edilen çaba göründüğünün çok ötesinde. Bugün itibariyle Milli İstihbarat Teşkilatı Sayın Cumhurbaşkanı dünkü konuşmada ifade etti. Hani eski istihbarat faaliyetinin çok daha ötesine geçen, dış operasyonlar kabiliyeti de olan Türkiye'nin bölgede yürüttüğü askeri ve diplomatik operasyonlara zemin hazırlayan bu sahada hem silahlı kuvvetlerin hem de diplomasinin birinci elden hani yardımcısı ortağı olan bir kuruma dönüşmüş durumda ve olağanüstü bir kurumsal kapasite ortaya çıkmış durumda. Özellikle bu dış operasyon kabiliyetini bir kurumun elde etmesi kolay değil. Ama elde ettikten sonra Milli İstihbarat Teşkilatı olağanüstü bir gelişme yaşıyor. Bunu özellikle FETÖ, PKK'nın önde gelen yöneticilerinin yani derdest edilmesinde, bazen de sahada PKK yöneticilerinin işte yapılan operasyonlarla ortadan kaldırılmasında görüyoruz. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı bunun da ötesine geçen bölgede, Suriye'de, Irak'ta, şimdi Libya'da yürütülen operasyonlarda birinci derecede rol sahibi olan bir aktör konumunda. Bu çerçevede Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yönetim yeri, binaları, yerleşkesi değiştirildi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu kapasitesine uygun teknik bir hani idari donanıma sahip bir mekan inşa edildi. Dün bunun deklarasyonu vardı ve aynı zamanda hani Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle aslında milletimizin Milli İstihbarat Teşkilatı'na yönelik takdirleri söz konusu oldu.
Bir de Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenlendi dün. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Demir çok önemli bilgiler verdi bu basın toplantısında, savunma sanayine yönelik. Bu toplantıyla ilgili neler söylersiniz? Bir kere başlığa çıkan S-400 Nisan'da hazır olacak açıklaması.
Şimdi Arzu Hanım, bu S-400'ler çok mühim. Bu etrafta Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerginlikleri biliyoruz. Şimdi S-400'lerin ne kadar ehemmiyetli olduğunu, işte bu Kasım Süleyman'ın öldürülmesi ve sonrasında yaşanan karşılıklı tehditler çerçevesinde görüyoruz. Şimdi Türkiye 20 yıldır müttefiklerinden hava savunma sistemi istedi. Müttefikleri topu hep taça attılar. Yani ithal etmek istedi, beraber üretmek istedi. Her şeyi yaptı 20 yıldır. Ve sonunda şimdi bu S-400'lerle beraber yerel olarak da, milli olarak da üretilen hava savunma sistemimiz var. Bunun ilk yakın irtifası hazır. Bu sene envantere giriyor. Orta irtifasının denemeleri devam ediyor. Muhtemelen öbür sene hani o da envantere girecektir. Envantere girmek kullanılması anlamına geliyor silahlı kuvvetler tarafından. Uzak irtifa bu S-400'ler Nisan ayı itibariyle ithal olarak Türkiye'de kurulacak. Bunun hiç geciktirilmeden kurulması gerektiğini olup bitenlerden anlıyoruz. Bölgedeki türbülanstan, gerginliklerden, hani nereye gideceğini öngöremediğimiz bu halden dolayı. Aynı zamanda bunun altını çizelim. Bu ikinci bir paket alınması düşünülüyor. Bu pakette Türkiye ortak üretim, Rusya ile ortak üretim içerisinde olacak. Bakın Arzu Hanım, değerli dinleyicilerimiz de lütfen dikkatle burayı takip etsin. Türkiye NATO müttefiki olarak 20 yıldır hava savunma sistemini ithal etmek istedi, beraber üretmek istedi, cevap alamadı. Şimdi Rusya ile kurduğu ilişkiler çerçevesinde S-400'leri aldı. Nisan'da kuruyor. Ve ikinci faslında da ortak üretime geçecek. Bu ortak üretim ne demek Arzu Hanım? Türkiye, biraz önce bahsettim, alçak ve orta irtifada kendi kabiliyetiyle zaten bunu üretiyor. Uzak irtifayı da üretir. Ama bu bir zaman alacak. O zamandan tasarruf edebilmek için Türkiye işbirliği marifetiyle bu uzak hava savunma sistemini de Rusya ile beraber üretecek bir kabiliyete gelecek. Bu olağanüstü bir sıçrama. Hava savunma sistemi sıfırken şimdi her alanda savunma sistemi itibariyle şu anda orta savunmada bir gediğimiz var. Ama onun dışındakilerin hepsi kurulmuş olacak. Bu fevkalade önemli bir başarı. Ayrıca savunma sanayi müsteşarının verdiği bilgiler çok önemli. Şimdi bizim Atak biliyorsunuz helikopterimiz vardı. Bunun Atak 2 versiyonu çıkıyor. Bu daha ağır, daha gelişmiş bir versiyon. Bu sene silahlı kuvvetlerin envanterine giriyor. Yani denemeleri falan yapılıyor şu anda. İkinci olarak yine helikopter olarak genel maksat helikopteri üretiyor Türkiye. Ve daha da önemlisi, bu ikisinin motoru yerleşiyor Arzu Hanım. Yani motoru Türkiye'de üretilen bir motor olacak. Üçüncüsü, özellikle bizim son dönemdeki başarımız, biraz önce konuştuğumuz Milli İstihbarat Teşkilatı, genel olarak istihbaratın, güvenlik kuvvetlerinin başarısının arkasında da İHA ve SİHA teknolojisi yatıyor. Burada çok ciddi bir sıçrama yapıldı. Bugün itibariyle dünyada en çok İHA SİHA'sı olan ve bunu aktif olarak kullanan ülkelerden birisi Türkiye. Şu an itibariyle burada da yeni bir sıçramanın eşiğindeyiz. Şöyle ki, şimdi ya kadar bizim İHA SİHA'larımız 200 kiloluk bir yük kullanabiliyordu. Şimdi bu sene envantere girecek olan aksungurlarla bu kilo 750 kiloya çıkacak. Yani bir SİHA'da 3,5-4 katına yaklaşık fazla mühimmat taşınabilecek veya sadece mühimmat diye düşünmeyelim. Bu istihbaratta kullanılabilecek teknolojik bir takım imkanlar, radar, işte bu telsiz kestirme vesaire gibi, dolayısıyla yukarıdan aşağıyı çok daha yetkin bir şekilde takip edebilecek. Hem karada hem denizde bu olağanüstü bir sıçrama. Bir de yine bu sene önemli bir şey, belki hani Aksungur ve onun başka bir versiyonu olacak Göksungur, o da hız kazanacak. Yani SİHA çok hızlı bir şekilde talimat verilen bölgeye gidebilecek öyle bir motor, turbo jet motor düşünülüyor. Bununla beraber Akıncı diye ifade edilen Bayraktar'ın ürettiği 1350 kiloluk bir yük kaldırabilen bir yeni versiyon var. Bunun da alt versiyonları var. Yani hızlısı, zayıf, yani daha motoru zayıf ama gökyüzünde kalma süresi uzayan versiyonları söz konusu olacak. Bu alanda olağanüstü bir sıçrama var. Milli mühimmat üretimi, füze teknolojisinde, bunların yazılımında, gemide. Değerli dinleyicilerimiz, Sayın İsmail Demir'in açıklamalarını takip ederlerse orada bunun bu seneki şeyi var, programı var. Fevkalade önemli. Biraz önce girişte söylediğimiz o istihbaratın hani güvenlik kuvvetlerine ve diplomasiye katkısı ne kadar yüksekse, savunma sanayinin de katkısı o kadar yüksek. Bugün eğer Türkiye Irak'ta, Suriye'de, Libya'da istediği türden bir operasyon yapıyorsa, yapabiliyorsa ve dışarıdaki boykotlardan, ambargolardan vesaire etkilenmiyorsa, bizim savunma sanayinde gösterdiğimiz başarının sayesinde bunu yapabiliyoruz. Bunun altını çizmek lazım.
Peki. Ve tabii geçen cumadan itibaren gündemi alt üst eden bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri'nin öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani. General Süleymani için Tahran'da yüz binlerin katılımıyla bir cenaze töreni düzenlendi. Bu arada tabii Amerika ve İran arasında karşılıklı açıklamalar da gerilimi yükseltiyor. İran'ın nasıl bir misilleme yapacağı beklentisi, konuşmaları var. Zamana yayabileceği söyleniyor. Hiç karşılık vermeyebileceği söyleniyor. Büyük bir karşılığı hemen verebileceği söyleniyor. Çeşitli değerlendirmeler var. Siz yaşanan olayı, geldiğimiz durumu, bundan sonrasını nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Arzu Hanım, her şeyden evvel girişte söylediğimiz çerçeve içerisinde bölgedeki olağanüstü türbülans, artan tehdidin ve biz burada hep konuştuk, seçim döneminde işte Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık beka meselesinden bahsetti. Türkiye'nin beka meselesi, yani var olma meselesi, varlığına yönelik tehlikeden bahsetmişti. Bunun ne kadar gerçek olduğunu, hani o zaman seçim hani söylemleriyle ilişkilendirildi, seçim kampanyasıyla, ama bugün seçim yok. Önümüzdeki 4,5 yıl seçim yok. Dolayısıyla bugün artan derecede bu meselenin ehemmiyetini görüyoruz. Bu Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle yaşananlar, hani sadece bir kişinin veya Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın arasındaki bir problem değil. Bunun problemi yaşandığı Irak, İran geldiği hal, Körfez ülkelerinin işe ne kadar müdahil olduğu, bu Kasım Süleyman'ın sadece gezip dolaştığı coğrafyaya baktığımızda etki alanının ne olduğu görülürse, burada çok ciddi bir problem olduğu anlaşılacak. Şimdi malum Soğuk Savaş'tan sonra bir medeniyetler çatışması tezi ortaya konmuştu. Bu çerçevede Huntington ve işte bazı lobiler Batı medeniyetinin düşmanının İslam medeniyeti, Müslümanlar olduğunu söyleye geldiler. Bunun içinde de Sünni Müslümanları adeta bir küresel tehdit olarak takdim ettiler. Şimdi Şii İslam da adeta bir bölgesel tehdit, özellikle Amerika'nın Körfez ülkelerinin ve İsrail'in karşısında öyle takdim ediliyor. Ne yazık ki İran Şiiliği kullanarak bu medeniyetin içerisinde bir çatışmanın kapısını araladı. Bütün coğrafyada çatışan bir taraf haline geldi. Sünnilerle Şiilerin arasındaki çatışmayı taşıyan aktör İran oldu. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle hani İran'ın Şiiler dışında burada destekçisi kalmadı. Yani bu yapılan eylemin hani yanlışlığı vesaire falan ayrıca konuşulur ama bu kişi ve İran'ın yapıp ettikleri insanları İran'dan öyle bir hani mesafe koymaya yöneltmiş durumda ki İran bugün itibariyle bölgede yalnız ama hani mesele dediğim gibi İran'la sınırlı değil, bir kişiyle vesaire sınırlı değil. Genel olarak bölgenin problemlerini Türkiye'nin özellikle bizim içeride muhalefetin, okuryazar kesimlerin bir takım kötü polemikler ve karşıtlıkların dışına çıkaracak bölgesel ve küresel bir perspektifte değerlendirmesi lazım. Burada büyük bir problem var. Türkiye bu problemden müşterek milli kimliğini, demokratik yönetimini ve devlet kapasitesini güçlendirerek çıkmalı.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sporda yaşanan gelişmelerde sıra spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sporun gündemine Filenin Sultanları'yla başlayalım. Bugün yeni bir sınavdalar Filenin evet. Sultanları. Ne
evet,
dersiniz?
Filenin Sultanları'yla başlayalım. Yeni bir sınavda, doğru söylediniz. Bugün Hollanda'nın Apeldoorn kentinde kadınlar Avrupa kıta olimpiyat elemeleri başlıyor. Önemli bir turnuva. Şöyle ki önemli turnuva. Bir, iki grup var bu turnuvada mücadele edecek. Biz B grubunda yer alıyoruz. Bizim grubumuzda Almanya, Belçika ve Hırvatistan var. İlk iki sırayı alan takım bu grupta B grubunda yine ilk iki sırayı alacak takımla önce çapraz eşleşme oynayacaklar. Yarı final. Daha sonra da finalde karşılaşacaklar. Birinci olan takım 2020 yani bu sene içerisinde Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlara katılma hakkını elde edecek. Biliyorsunuz voleybol kadınlar milli takımı Londra'daki olimpiyatlara ilk kez katılmıştı. Bunu bir kez daha tekrarlamaya çalışıyorlar. Bu arada bizim tabii omuzlarımızda da çok yakın bir zamanda Ankara'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde eden bir takım. Onun apoletini de taşıyoruz. Avrupa ikincisi olarak burada mücadele edeceğiz. Zor bir sınav ama üstesinden gelemeyeceğimiz bir sınav değil. Bu arada A grubunda da ev sahibi Hollanda yer alıyor. Onun yanı sıra Polonya var, Bulgaristan var ve Azerbaycan var. Bakalım ne olacak? Ben programı bir vereyim.
Evet.
Yani bugün 7 Ocak'ta saat 15'te ilk sınavımız Almanya ile. Yarın çarşamba günü yine 15'te Hırvatistan ile oynuyoruz ve perşembe günü yani 10 Ocak'ta Belçika ile karşılaşacağız. Buradan ilk ikiye girdiğimiz takdirde 11 Ocak'ta öbür gruptan gelecek bir takımla yarı final ve daha sonra final oynayacağız. Hı hı. Cumartesi günü. Dileriz finalde oynayan takım biz oluruz. Şampiyon olan takım biz oluruz. Ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da ay yıldızlı forma orada bizi temsil eder diyelim.
Başarılar
ve Filenin Sultanlarına başarılar diyelim. Zor bir turnuva. Hı hı. Fakat hafta öncesinde gerek sporcuların yaptığı açıklama umut verici. Hepsi şey konuştu, yani özgüvenli konuştu. Biraz önce de vurgulamaya çalıştım. Bizim de bir Avrupa ikinciliğimiz var Ankara'da. Finalde çok zaman zaman maç bize dönmesine rağmen kaybettik. Olsun, ama dediğim gibi bu turnuvada şampiyon olacak güce sahibiz. Onu da buradan söyleyelim.
Evet, Filenin Sultanlarına başarılar diliyoruz.
Basketbola
umarız
geçelim.
Güzel sonuçlar alacağız.
Basketbola geçelim.
Öyle devam edelim.
İnşallah. Avrupa Ligi'nde de Anadolu Efes'in başarısı diyelim devam ediyor. Aynı zamanda Fenerbahçe Beko da biliyorsunuz Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ikinci takımımız. Fakat Fenerbahçe Beko geçtiğimiz yıllarda gösterdiği başarıyı Avrupa Ligi'nde bu sene gösteremedi ilk yarıda. Fakat son maçlara doğru biraz toparlanma yoluna gitti. İlk yarının sonunda bakıldığında Anadolu Efes lider vaziyette. 3 yenilgisi var. 31 puanla zirvede yer alıyor. Fenerbahçe ise 14. sırada ve 23 puanlı. Ama daha dediğim gibi epey ikinci yarıda iki takım da epey yol alması gerekiyor. Anadolu Efes'in bu seneki performansı gerçekten üst düzeydi ki kendi ligimizde de şu anda lider pozisyonda, biraz sonra ona da değineceğim. Hı hı. Hem Avrupa Ligi'nde hem Türkiye'de kendi liginde Anadolu Efes'in bileğini bu sene bükmek çok zor gerçekten. Fenerbahçe Beko da son maçlarda düzelme yoluna girdi. Onlardan da ikinci yarıda iyi bir performans bekleyebiliriz ve dileriz yine dörtlü finale beraber el ele kol kola giderler. Geçtiğimiz sene gittikleri gibi. Fenerbahçe'nin zaten son 5 sezonda dörtlü finale katıldığını da görüyoruz. Şunu söyleyeyim, 9 Ocak Perşembe günü ikinci yarın ilk maçları oynanacak. Fenerbahçe ilk maçında İspanya'da Baskonya ile oynuyor. Yine Anadolu Efes de İspanya yolcusu. Onlar da Cuma günü Barcelona ile oynayacaklar. Yani hem Anadolu Efes hem Fenerbahçe Beko ikinci yarının ilk haftasını İspanya'da geçirecekler. Dileriz İspanya'dan ikisi de galibiyetle dönerler.
Evet, başarılar diliyoruz takımlarımıza.
Bu arada yine basketbolda ilk yarı, ligin ilk yarısı sona erdi. Şöyle bir burada istatistik var. İlk yarı sonunda ilk 8'e giren takımlar Şubat ayının başında Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandılar. Hangi takımlar bunlar, hemen belirteyim ben. Anadolu Efes, Pınar, Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Tofaş, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekven ve Türk Telekom takımları. Bunlar da bu 8 takım Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandılar. Bu sene gerçekten ligde de inanılmaz maçlar oluyor. Kıran kırana bir mücadele oluyor tabiri caizse. Ama dediğim gibi Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde de kendi ligimizde de şu anda zirvede olan takım. Onu da buradan belirtelim.
Biraz da futbola bakalım.
Bakalım.
Orada bir ara var ama hem transfer çalışmaları var hem yeni sezona hazırlıklar var. Orada işler nasıl gidiyor?
Şöyle, ikinci yarı hazırlıkları başladı dediğiniz gibi. Ve takımların büyük bir kısmı Antalya'da ikinci yarıya hazırlanıyorlar.
Ama
ancak dün
çalışamamışlar.
Hava şartları takımlara büyük bir engel çıkardı ve saha çalışmasını sabahtan yapamadılar. Salonda geçirdiler çalışmaların büyük bir kısmını. Öğleden sonraki antrenmanlar yine sahaya yansıdı. Dediğim gibi Fenerbahçe orada, Beşiktaş orada, Trabzonspor orada, bir sürü daha yabancı takım var. Hı hı. Antalya gerçekten hem sezon öncesi hazırlıklarda hem sezon ortasında ikinci yarı hazırlıklarında futbol olarak gerçekten bir artık şey haline geldi, bir merkez haline geldi. Hı hı. Bütün takımlar orada hazırlıklarını sürdürüyorlar. Fenerbahçe'nin Antalya'daki ikinci yarı hazırlıkları 14 Ocak'ta sona erecek. Zaten zamanımız olursa 14 Ocak'ta da Türkiye Kupası maçları var. Onun da programını vermek isterim. Hı hı. Beşiktaş orada kamp yapıyor. Trabzonspor orada, Galatasaray Flölo tesislerinde. Bu arada Galatasaray ara transferde diğer takımlardan biraz daha hızlı, öyle söyleyelim. Geçen sene şampiyon olmalarında çok önemli rol oynayan Onyekuru'yu Monaco'dan geri aldılar, kiraladılar daha evet. doğrusu. Dün de yine Almanya'daki Leipzig takımında oynayan Uruguaylı Saracchi vardı. Onu kiraladılar, transfer ettiler. Galatasaray bu iki transferle kadrosunu güçlendirdi. Diğer takımlarda transfer haberleri her gün geliyor. Ama henüz daha bir resmiyet kazanmış değil. Onun için tabii biz buradan isim zikredemiyoruz. Bu arada Galatasaray'da şöyle enteresan bir gelişme oldu. Başakşehir'de şu anda bulunan Arda Turan'ın Galatasaray'a yeniden döneceği söylendi. Bu arada Mustafa Cengiz kulüp başkanı Arda Turan gündemimizde yok diye bir açıklama yaptı. Fakat teknik direktör Fatih Terim de tam tersi, yani tam tersi değil de başkana biraz serzenişte bulunan bir açıklama
keşke
yaptı.
Keşke böyle demeseydi
yani
dedi.
Ben olsam böyle konuşmazdım dedi. Çünkü evet. Arda Turan altyapımızdan yetişmiş bir oyuncu. Bu formayı giymiş bir oyuncu ve giderken Galatasaray'a para kazandırmış bir oyuncu dedi. Aslında büyük bir özgüven tabii, yani bir teknik direktörün kulüp başkanının söylediklerine böyle ters bir çıkış yapması. Bunu da sadece Fatih Terim yapabilir gibi geliyor bana Türkiye'de. Aslında güzel bir şey, yani teknik direktörün görüşlerini böyle demokratik bir şekilde açıklaması güzel bir davranış bence. O da onun görüşü tabii. Başkanın da ona saygı duyması gerekir diye düşünüyorum ama Arda Turan konusu şu anda açıklığa kavuşmuş değil. Ayrıca Başakşehir'in hazırlık kampında da Arda Turan yer almadı. İzinli olduğu söylendi. Orada bir belirsizlik var ama bakalım, o da yakında çözülür.
İnşallah. Şu an bir şey söyleyemiyorsunuz o zaman.
Yok Arda yani Turan, Arda Turan'la ilgili olacak? Net bir gelişme yok.
Peki.
Bu arada biraz önce Ziraat Türkiye Kupası'ndan bahsettik. Hemen onu da söyleyeyim. Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 maçları oynanacak. 14 Ocak Salı günü 3 karşılaşma var. Başakşehir Kırklareli, Sivas Spor, Yeni Malatya Spor, Kayseri Spor, Fenerbahçe oynuyor. 15 Ocak Çarşamba günü yine 3 karşılaşma var. Alanya Kasımpaşa, Erzurum Spor, Beşiktaş, ki Beşiktaş bu zorlu kış şartlarında Erzurum'a gitmek zorunda kalacak. Ve Rize Spor Galatasaray, yine Galatasaray'da Rize'ye gidiyor. Ve Perşembe günü de 16 Ocak Perşembe günü Antalya Spor, Göztepe, Trabzonspor, Denizli Spor karşılaşmaları oynanacak. Bu karşılaşmaların rövanşları ise 21, 22, 23 Ocak tarihlerinde yapılacak. Yani futbol severler daha birkaç gün merakla bu maçları beklesinler diyelim. Yani.
Peki, peki. Peki ikinci yarı ne zaman başlayacak Spor Toto Süper Lig'de?
17 Ocak'ta başlıyor. Herhalde Cuma gününe denk geliyor. 18-19 Ocak'ta da ilk yarının ilk haftasının maçları başlıyor. Bu arada ilk yarıda Sivas Spor'a daha önce epey parantez açmıştık. Bu arada bir kez daha açalım. Lideri, ilk yarının lideri Sivas Spor 37 puanla ilk yarıyı bitirdi ki gerçekten Sivas Spor adına bir başarı. Onu takip eden takımlar Başakşehir ve Trabzonspor. Trabzon'un 32, Başakşehir'in 33 puanı var. Zirvede 3 takım böyle sıralanıyor. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi hep üç büyükler diye adlandırdığımız takımlardan Fenerbahçe 4. sırada, Beşiktaş 5. sırada, Fenerbahçe'nin 31, Beşiktaş'ın 30 puanı var. Galatasaray 7. sırada, arada Alanya Spor yer alıyor. Yani ikinci yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın şampiyonluk için çok mücadele etmesi gerekiyor.
Yani İnanılmaz. İlk yarıdan daha hareketli mi geçecek ikinci yarı?
Kesinlikle. Yani ilk yarıda artık takımların kredisi kalmadı. İkinci yarıda takımların kredisi, yani kaybedilecek bir puan dahi şampiyonluk yolunda çok handikap olur. Bu arada ikinci yarı ne zaman başlıyor diye bir soru sordunuz. Ben o zaman programı da vereyim. 17 Ocak Cuma günü Ankara'da Ankara Gücü Konyaspor'la ikinci yarının perdesi aralanacak. Cumartesi günü Alanyaspor Kayseri Spor'u ağırlayacak. Başakşehir Malatyaspor'la oynayacak. Fenerbahçe Gaziantep deplasmanına gidiyor. Pazar günü 4 karşılaşma oynanacak. Antalya, Göztepe, Trabzon, Kasımpaşa, Galatasaray, Denizli Spor ve Beşiktaş, Sivas Spor. İlk ikinci yarının ilk haftası Rize Spor Gençler Birliği maçıyla pazartesi günü oynanacak, sonuçlanacak. Yani ikinci yarıda dediğimiz gibi hem şampiyonluk mücadelesinde şu anda bakıldığında yani 6-7 takımın zirve mücadelesi var. Evet. Tabii bu arada kümede kalma mücadelesi de en altta olanca hızıyla devam edecek.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Spor yazarı Hasan Ötkün konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Thank you.
Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğu kıyılarıyla Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 5. İstanbul çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 8. İzmir çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 9. Erzurum parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı, -8. Amsterdam parçalı bulutlu, 10. Atina hafif yağmurlu, 15. Bağdat az bulutlu, 20. Berlin çok bulutlu, 6. Paris çok bulutlu, 12. Roma az bulutlu, 14. Saraybosna az bulutlu, 1. Kiev çok bulutlu, 1. Londra çok bulutlu, 13. Moskova çok bulutlu, -2. Lefkoşa sağanak yağışlı, 15. Madrid parçalı bulutlu, 17. Mekke az bulutlu, 28. New York parçalı bulutlu, 6. Ve Viyana yağmurlu, 6 derece.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Orta Doğu uzmanı Nebahat Tanrıverdi Yaşar. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız ama özellikle Libya başlığı var elimizde. Sizinle de hep sohbetlerimizde daha çok Libya'yı konuşuyoruz. Libya'da durum son derece hareketli, bir iç savaş devam ediyor. Bir kere o iç savaşın durumunu öğrenerek başlayalım sizden.
Evet, yani zaten 4 Nisan'dan itibaren devam eden, bahsettiğiniz gibi, bir Trablus taarruzu, yani iç savaşın aslında son cephesi de denebilir. Bir Trablus taarruzu yaşanıyor. Tabii bu iç savaş aslında 2014'te başladı. Etap etap işte doğuda, daha sonra ülkenin güneyine, şimdi de aslında başkentine yaklaştı. Ve dün akşamki işte son gelişmelere de baktığımızda işte Sirte'nin tabii düştüğünü, Haftar güçlerinin eline geçtiğini gördük dün akşam ilerleyen saatlerde. Tabii aslında bu Sirte meselesini çok ele almak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz biz de Şimdi oraya işte güvenlik anlaşması çerçevesinde ve tezkere çerçevesinde asker gönderdik. Çünkü Libya'daki gelişmeler hani bizim oradaki dış politikamız açısından da bir önem arz etmeye başladı. Doğu Akdeniz meselesi sebebiyle de önem arz etmeye başladı. O nedenle aslında her cephenin içindeki gelişmeler biz aslında bir Libya krizinin gidişatı yönüne belli ipuçları vereceği için aslında analize ihtiyaç duyuyor. Bu noktada özellikle benim Sirte konusunda gördüğüm şey Kaddafi yanlılarının ülkede yeni bir güç aksi olarak kendini göstermeye başladı. Bu aslında Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakıldığı tarihten itibaren, yani buna yönelik çalışmalar zaten ülke içinde vardı. Özellikle Mısır içinde, Kahire'de aşiretlerle irtibat içerisinde olmaya çalışıyordu Seyfülislam Kaddafi'nin amcası. Ki kendisi de aslında, amcası dediğimiz isim de Ahmet el-Kaddaf. O da aslında zaten Kaddafi'nin sağ kollarından birisi. Kuzey Afrika'daki işte bu ticaret, petrol satışı, ondan sonra o dönemde bizim hepimizin bildiği Kaddafi'deki o lejyoner kuvvetlerin oluşturulması, o irtibatların sağlanması gibi önemli işlerle aslında uğraşan isimdi. Ve belli bir network olduğunu tahmin etmek mümkün. O nedenle aslında tabii Sirte'den sonrasını konuşmak hem Trablus taarruzunun geleceği açısından hem de bundan sonra yeni bir cephe, yani yeni bir güç odağı çıkacak mı? Çünkü biz Hafter'den bahsederken tek bir güç odağından bahsediyormuşuz gibi bakıyoruz Türkiye'den. Aslında yani sizinle daha önceki sohbetlerimizden de hani hatırlarsanız işte aşiretlerden, oradaki işte Barka Federalist güçlerinden falan bahsetmiştik. Şimdi aslında bu denklemin içerisine bir de biraz daha bu Sirte ile birlikte özgüven kazanan, kendi kapasitelerini de görme fırsatı olan ve aynı zamanda o Kaddafi network'ün içerisinde bir de Selefi maktali unsuru da eklenmiş görünüyor. Özellikle 2011'den sonra onların bir organizasyonu şeklinde bir, o da bir merkezi yapı özelliği sunabilir. Bunun da aslında hani neye sebep olacağı, nasıl bir odak olacağı, özellikle doğudaki güç dengesini nasıl değiştireceği, dönüştüreceği, aynı zamanda Trablus bloğu içerisindeki güç dengesini de, askeri dengeyi de nasıl değiştireceği, dönüştüreceğini aslında bakmak gerekecek gelişmeleri izleyerek.
Peki bir de tabii Türkiye ile bağlantılı olan kısmı var. Libya ile bir mutabakat metni imzalandı. Geçtiğimiz yılın son ayında, Kasım'ın sonunda imzalandı. Bir de asker gönderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tezkere çıktı. Geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında peyderpey askerlerin oraya gitmeye başladığını söyledi. Ne tür kuvvetlerin gideceği ayrıntılarını da verdi konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu açıdan bakarsanız durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Yani şimdi aslında dediğim gibi hani savaşın daha önce de konuştuğumuz gibi çok küçük bir cephede gerçekleşiyor olmasının getirdiği bazı dezavantajlar var. Özellikle bu son dönemde son bir hafta 10 gün içerisinde cephedeki gelişmeler de biraz kaygı verici noktaya, özellikle Sirte ile birlikte gitse de son sevkiyatta benim gördüğüm kadarıyla bu dediğim gibi dezavantajı yaratan şey alanın küçük olması ve bir hava savunma sistemine sahip olmayışıydı. Trablus'taki ordunun güçleri. Şimdi ona dair bazı hani şeylerin, maskeli ekipmanların Libya'ya ulaştırıldığı yönünde işte çeşitli paylaşımlar var. Ne kadar doğru? Tabii sahada olmak lazım aslında pek çok şeyi görebilmek için. Bunlar söyleniyor. Yani eğer hava savunmaya dair bir işte kapasite elde edebilirse aslında tabii bu hava saldırılarını da, çünkü dronlarla, işte Çin yapımı dronlarla, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerçi bir süredir kullanmıyor gördüğüm kadarıyla da mirajları var, savaş uçakları, onlarla çeşitli hava saldırıları düzenliyor. Onları çok engelleyemedikleri için de aslında gördüğünüz gibi geçen gün işte askeri koleje bir saldırı oldu. En son tabii kayıp sayısı kaçtı ama galiba 30-40 arası bir rakamdan bahsediyoruz. Mesela ondan daha önce bir mesela mülteci kampına saldırı olmuştu. Zannedersem hava saldırılarında en çok sivilin kaybettiği 53'tü orada da sayı. Orada da Birleşmiş Milletler'in bir araştırma komisyonu gelmişti, araştırma yapmıştı. Her ne kadar tabii yabancı bir ülkenin aktörün o hava saldırısını gerçekleştirdiğine çok üstü kapalı bir şey gösterse de yani işin sonunda bir yere de bağlanmamıştı. Yani rapor açıklanmamıştı o dönemde. Bu tarz olayları ancak bir hava savunma sistemiyle tabii aslında engellemek mümkün. Belki bundan sonra bir şeyleri hani sahada bunun etkisini görmek mümkün olacak. Dediğim gibi yani savaşı tabii biz böyle hemen bitecek bir şeymiş gibi özellikle Libya cephesinde görmenin aslında ne kadar yanlış olduğunu biz Suriye'de de gördük. Bunlar çok uzun soluklu bir şey. Süreçler. Dediğim gibi en başında biz hatırlarsanız Nisan'da Trablus taarruzu başladığında burada konuşmuştuk. Uzun bir çatışma dönemini açacak bir gelişme. Çünkü daha önce Bingazi'de de benzer bir şey yaşanmıştı. Yaklaşık 2 yıl sürmüştü. Derne yaklaşık 2 yıl sürmüştü. Yani özellikle ki o dönemde hani Derne nüfusuna, Bingazi nüfusuna bakarsanız 1 milyon civarında bile değil. Yani 500-600 binlik bir nüfustan bahsediyoruz orada. Ama bugün Trablus'ta hem nüfus çok yoğun hem güçler oraya yani işte geri çekilme nedeniyle askeri birlikler de merkeze doğru çekilmiş durumda kuvvetler. O nedenle hani bu o kadar kısa sürede bitecek bir savaş olarak görünmüyor. Bu noktada tabii işte müzakere masası yani siyasi çözüm. Dönülebilir mi, masaya oturulabilir mi, işte bir ateşkes ilan edilebilir mi sorusu geliyor. Tabii bu noktada aslında bizim biraz altını çizmemiz gereken bir şey var. Birincisi uluslararası toplumun Libya'da aslında uluslararası müdahaleden beri çok büyük bir başarısızlık örneği göstererek aslında bir Libya sınavı vermesi oldu. Yani bu Libya hikayesine baktığınızda baştan itibaren aslında hiçbir şeyin olması gerektiği gibi olmadığını görüyorsunuz. Yani 2011'de bir koalisyon çok hızlı bir şekilde alelacele başladı. Hatta o dönemde işte Fransa'nın aslında karar çıkmadan operasyonlara başladığı ve o yüzden karar alındı. Daha sonra koalisyon güçlerinin işte Fransa tek başına etkin olmasın diye eklemlendiği söylenmişti. Şafak operasyonlarının ardından da zaten 8 aylık bir iç savaş gerçekleşmişti o dönemde uluslararası müdahaleden sonra. Fakat müdahale bitti ve bir yol haritası göremedik Libya'da. Bir barış gücü göremedik. O dönemde aslında tabii çok uluslararası medyada da yer almadı ama bugün mesela dün akşam Hafter'in eline geçen Sirte'de çok büyük katliamlar yaşanmıştı. Gene mesela aşağılara doğru indiğiniz zaman işte Varfala, Beni Valid bölgesinde çok büyük katliamlar yaşanmıştı. Toplu mezarlar bulunmuştu. İşte o dönemde bazı sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri bölgeye gidip bunların raporlarını doküman altına almışlardı ama tabii BM'nin o dönemde aslında bir ya barış gücüyle, bir yol haritasıyla, bir uzlaştırma şeyiyle, misyonuyla krize dahil olmaması aslında bugün bizim işte Libya krizi dediğimiz şeyi ortaya çıkardı. Yani aşiretler arasında zaten Kaddafi döneminde çok büyük güvensizlik, çok büyük bir rekabet vardı. Yani her aşiret zaten bir denge politikası izliyordu Kaddafi. Bazı aşiretleri kollayıp bazı aşiretleri sistem dışında bırakıp cezalandırıyordu. O nedenle Kaddafi gittikten sonra çoğu aşiret pastadan payını almak istedi. Aynı zamanda dediğim gibi o iç savaşta da Kaddafi yanlısı olan aşiretler cezalandırılmak istendi. Tabii doğal olarak bu daha derin bir ayrımı beraberinde getirdi, toplumsal ayrımı. Zaten hep bahsediyoruz işte gevşek bir devlet, aşiret konfederasyonu, işte cemahiriye bizim anladığımız tarzda bir hani devlet yapısı aslında hiçbir zaman oluşturmamıştı ülkede. İşte yani BM uluslararası müdahaleyle bunu ortadan kaldırdı. Ardından da bir yol haritası ülkede uygulamadığı için aslında biz bugün bu noktaya geldik mevzusunun altyapısında bu var. Ve bu aşiretleri bugün hani nasıl barıştıracağız, nasıl bir uzlaşı, yani yol haritası izlenecek. Yani gördüğünüz gibi 2011'den bu yana yaklaşık 10 yıl geçecek. Hala daha net bir yol haritası yok. Ve BM'nin bütün açıklamalarına baktığınızda isim vermekten de aslında imtina etmekteler. Yani bir işte uygulanmayan bir silah ambargosu var mesela. 2014'te ilk aslında askeri olarak hava kuvvetleriyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkede biz ilk hava operasyonları yaptığını görmüştük. Zaten Mısır yapıyordu ama onunkisi biraz sınır ötesi operasyonlar çerçevesinde yaptığını söylemişti. O dönemde hatırlarsanız Hristiyan Kıpti vatandaşları işi tarafından, DAEŞ tarafından öldürüldüğü için sınır ötesi operasyonlar yapıyorum demişti. Ama 2014'ten beri biz aktif, görünür bir şekilde bir aktörlerin, bölgesel aktörlerin Libya krizine dahil olduğunu görüyoruz zaten. Fakat Birleşmiş Milletler bu noktada da aslında hani müdahil olup krizi çözemedi. Bugün aslında krizin aslında gidişatı önünde bizim gördüğümüz çok umut var olmayışımızın nedeni siyasi çözüme dair bu.
Yani Birleşmiş Milletler bundan sonra da pek yani etkin olamayacak mı?
Olamıyor çünkü dediğim gibi yani hani bu noktada biraz karşı tarafa yani. Karşı taraf dediğimiz işte Hafter ve güçlerine yani net bir pozisyon almak gerekiyor. Çünkü siz eğer bir işte gücü kullanan aktöre bunun maliyetini hatırlatmazsanız onun bu politikadan vazgeçmesini gerektirecek hiçbir caydırıcılığı olmaz.
Ya öyle olacağı yerde birçok ülkenin Hafter'in arkasında olduğunu da okuyoruz. Öyle
yani bir hizalanmadan bahsetmek mümkün. Dediğim gibi daha önce tabii biz uzun uzun bu programda konuşmuştuk bunu. İşte 2018'den sonra Fransa'nın, İtalya'nın pozisyon değiştirmesini zaten 2016-2017 ile itibariyle bir Hafter-Rusya flörtü başlamıştı. Ama aktif olarak 2018'den sonra Rusya'da çok doğrudan dahil olmaya başladı Hafter lehine. Yani orada bu değişti. Fakat dediğim gibi yani bu süreci işlenirken de yani Hafter'e doğru denge kayarken de şöyle bir durum ortaya çıktı. Hafter'e verilen destek de sen eğer Trablus'u alırsan seni meşru tanırız şeklinde savaşı körükleyen bir destek oldu. Yani şimdi Hafter ülkenin doğusunu zaten kontrol ediyordu. Aşağı doğru inmesini yani Fizan bölgesine, Safa bölgesine inmesinin temel motivasyonlarından biri de bu oldu aslında. Şimdi bakıyorsunuz tarihlere Paris zirvesi, Palermo zirvesi ardından Abu Dhabi görüşmeleri yoğunlaşan Rusya diplomatik görüşmeleri o dönemde Hafter'le Rusya arasında ve ardından geliyor Fizan. Operasyonları ve daha sonra Trablus taarruzu. Yani o döneme kadar iyi kötü bir diplomatik temaslar söz konusuydu. Şimdi o gün o yüzden yani herkes Berlin konferansı toplanacak mı toplanmayacak mı? Yani bu konuda bile bir net fikri yok. Yani müzakere masasına dönüp dönülemeyeceğini bu noktada bilemiyoruz.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. İkinci bir görüşme yaptığı bilgisi var gazetelerde. Şubat ayı içerisinde sanıyorum Berlin zirvesi en azından planlanıyor.
Evet, Kasım'da planlanıyordu aslında. Kasım 2019, sonra Aralık 2019, Ocak, Şubat. Yani dediğim gibi yani Berlin konferansı zaten bir yılan hikayesine döndü. Bu noktada belirleyici olacak şeyler aşağı yukarı belli. Biliyorsunuz Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'a gelecek. Muhakkak bu konuda görüşülecek. Bu konu görüşüldükten sonra yani önce bu tansiyonun bir düşürülmesi gerekiyor. Yani Hafter'in dediğim gibi ateşkes ilan edip belli bölgelerden çekilmesi, kabul etmesi gerekiyor. Yani başka türlü zaten masaya oturmak mümkün görünmüyor. Çünkü karşı taraftan yani böyle bir arzu, istek, böyle bir motivasyon olması gerekiyor. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla da yani ben 10 yıldır Libya çalışıyorum. Böyle bir motivasyon görünmüyor en azından. Dediğim gibi temsilciler meclisinden de işte Hafter'den de her ne kadar. Bir de tabii şöyle bir sorun var. Hafter'in şimdi aldığı siyasi destek temsilciler meclisi Tobruk yani tabii Bingazi'de. Bu mecliste de aslında muhalifler çok büyük ölçüde sesleri kısıldı. Biliyorsunuz yaz aylarında bu Trablus taarruzuna karşı çıkan kadın bir milletvekili evinden kaçırılmıştı. Ve hala kendisine haber alınamıyor aylar geçtiğinden bir böyle birkaç tane daha mesela olay görüyoruz. O yüzden zaten yani Doğu bloğu içerisinde de Hafter eleştirmenin maliyeti çok yüksek. Hı hı. Yani bu konuda da sicili bayağı kabarık bir isimden bahsediyoruz. Kendi ilerleyişi sırasında Doğu'daki önemli işte askeri isimleri suikastlerle aslında yolundan temizlemiş. Ondan sonra işte özellikle aşiret temsilcileri üzerinde ciddi baskılar oluşturmuş bir isim kendisi. O yüzden her ne kadar ne olursa olsun bu etap Doğu bloğu içerisinde oluşturulan güç ittifakı bir şekilde zaten farklı bir yöne evrilecek. Benim gördüğüm kadarıyla da zaten Rusya'nın da Amerika'nın da şu ana kadar sessiz kalmasının ve Hafter'in yatırım yapması sebebi o. Görüyorsunuz savaş suçu işlediğini kabul ediyor Birleşmiş Milletler, bütün aktörler, Amerika Birleşik Devletleri'nin de açıklamaları o yönde, diğer ülkelerin de teker teker işte bu yönde açıklamaları görülüyor. Yani aslında kalıcı bir aktör olarak görmüyorlar. Kendini, yani Hafter'in bu yöndeki her eylemi onun daha sonraki süreçte bu aktörler tarafından aslında kenara atılıp herkes kendi planını, yani kendi alternatif liderlik planını uygulayacakmış gibi bir siyasi vizyona sahip. Özellikle küresel aktörler. O yüzden bu savaş da aslında ne kadar son olacak çok kestiremiyorum. Yani eğer biz bir şekilde masaya oturulmazsa, yani bir tarafın diğer tarafı yutması engellenemezse, bir siyasi çözüme ulaşılamazsa, bu süreç daha da derinleşerek devam edecekmiş gibi görünüyor.
Peki şimdi Libya deyince bir de Doğu Akdeniz meselesi gündeme geliyor. Türkiye ile Libya arasında o imzalanan mutabakat metninde zaten Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de oyunun dışına itilmesinin engellenmesi için yapıldı. Bugün Hürriyet gazetesinde yer alan haber, yılbaşı sonrasında Doğu Akdeniz trafiğinin hareketlendiği yönünde. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis bugün Beyaz Saray'a gidiyor diyor haberin devamı ve 5 ülkenin dışişleri bakanı ise yarın Kahire'de buluşacak diyor. Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir Libya toplantısı düzenleyecek deniyor haberin devamında. Bir İSTMET projesi de bu ülkeler tarafından hayata geçiriliyor. Bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz bölgemizi?
Zaten biliyorsunuz bu Libya ile işte deniz alanları paylaşım mutabakatı ile güvenlik ve işbirliği mutabakatı birlikte imzalandı. Ve asker gönderme meselesi de bütün bu çerçeve içerisinde. Yani Türk dış politikasında Libya, Doğu Akdeniz'deki enerji rekabeti, sadece enerji rekabeti olarak bakmak çok yanlış olur. Yani bunun tabii ki çok önemli bir motivasyonu. Ama bir de tabii bu enerji rekabeti çok doğrudan eklemlemiş bir güvenlik sorunu. Böyle bir genel çerçeve içerisinde dış politikada bir yönelim, yeni bir aslında yönelim söz konusu olmuştu. Yani bunlar aslında birbirinden çok ayrı konular değil. Yani en azından Türkiye'de karar alıcılar tarafından ayrı meseleler ele alınmadığını net bir şekilde görüyoruz. Zaten meselemiz de bu iki mutabakatın Doğu Akdeniz başta olmak üzere belirlenen çıkarların korunması için bir şekilde Libya'ya uzanmak zorunda kalındığı, yani Batı Akdeniz'e doğru kaymak zorunda kaldığı Türkiye'nin algı bu şekilde şekli. Bunun tabii temel sebebi biraz Doğu Akdeniz'e ve genel anlamda Akdeniz'deki biraz jeopolitik dönüşüme bakmak gerekiyor. Yani Arap Baharı, biz tabii rejimler üzerinden çok tartıştık, demokratikleşme, otoriterleşme, işte biliyorsunuz Mısır darbesiyle pek çok içsel dönüşüm yaşandı. İki büyük savaş denkleme girdi. Suriye İç Savaşı, Libya İç Savaşı. Bunun getirdiği işte önce mülteci meselesi gündeme geldi. Ardından bölgede bir terör örgütünün alan kazanması. Bakın sadece Suriye, Irak değil. Biz tabii çok konuşamamıştık o dönemde ama Libya'nın kendisinde de Sirte'de, Derne'de, Bingazi'de alan kazanıp devlet, yani aynı Suriye'de olduğu gibi alan kazanıp orada bir şey kabul etmişti. Bütün bu gelişmeler coğrafyada bir jeopolitik dönüşümü, algının güvenlik üzerine temellenmesine aslında neden olmuştu. Yani Türkiye'de tabii bu bölgesel gelişmelerden azade değil, bir aktör olarak aslında bu gelişmelere cevap veriyor. İkincisi, tabii Türk dış politikasının bölgedeki aktörlerle geldiği noktada ortaya çıkan tablo karşıda bir blok oluştuğu yönünde. İşte bahsettiğim şey Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Mısır, İSMET projesinden bahsediyoruz. Tabii bu İSMET projesi sadece Doğu Akdeniz'de doğal kaynakların çıkarılmasına yönelik işte araştırmalar, çalışmalar, ekonomik bölgeler ilan edilmesiyle sınırlı kalmadı. Ortak tatbikatları da beraberinde getirdi. Güvenlik anlaşmalarını da beraberinde getirdi. Bu tabii doğal olarak Türkiye açısından hem ekonomi, hem de siyasi anlamda bir izolasyonu, karşıda bir askeri bloğun ortaya çıkışını, Akdeniz'de yani önünün tamamen kapatılmış olduğu gibi bir yeni tehdidi ortaya çıkardı. Libya hamlesi aslında tabii bunu bertaraf etmek için atılmış bir adımdı. Zaten özellikle Akdeniz'deki işte alanların paylaşımına ilgin mutabakat muhtırasını zaten eleştiren hiç kimse yok bugün Türkiye'de. Herkes onun diplomatik başarısını aslında takdir ediyor. Bunun yani onun uygulanması için de Libya'daki iktidarın yerinde durması gerekiyor. Hı hı. Yani genel bugün işte Türkiye'deki şey bu. Yani uluslararası mutabakat hükümeti düşerse karşı taraf zaten tanımıyor. Biliyorsunuz zaten topladılar temsilciler meclisini. Kabul etmediklerini de açıkladılar. O nedenle o blokta yani uluslararası mutabakat hükümetinin karşısında duran bizim işte Hafter güçleri diye anlattığımız aslında işte arkasında çok geniş bir ittifakın olduğu ve onun da arkasında işte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan gibi güçlerin olduğu yani dış desteği sağladığı blok çok da dostane değil Türkiye. Yani hani diplomatik olarak da çok ilişki kuramıyoruz. İlerleme kaydedemiyoruz. O nedenle bu kaygılar, Doğu Akdeniz kaygıları aslında Türkiye'nin Batı Akdeniz'e doğru kaymasına neden olmuş görünüyor. O yüzden hı hı. ayrı konular değil birbirinden.
Peki. Şimdi tabii bir de Libya'nın komşuları Cezayir ve Tunus başlıkları var. O açıdan değerlendirirsek Cezayir'de, Tunus'ta son durum nedir? Bir de onu soralım.
Evet, aslında dediğim gibi bu genel tablo içerisinde Doğu Akdeniz'den Batı Akdeniz'e doğru kayma gerekliliği tabii yeni ittifaklar açısından işte Cezayir'i, Tunus'u çok uygun alternatifler haline getirdi. Tabii bir de işte bu asker gönderme meselesinden ötürü Cezayir'in ve Tunus'un tabii bir onayını almak gerekiyor ya da işte desteğini alma ihtiyacı ortaya çıkmış durumda. Hem müzakere masasında uluslararası mutabakat hükümetinin elini güçlendirmek açısından çünkü o da çok yalnızlaştı yani hı hı. özellikle Nisan bahsettiğimiz bu 2018'den sonra önemli aktörlerin ağırlığını Hafter'den yana kaydırdığını görüyoruz. Nisan'dan beri zaten hiçbir aktörün bu Trablus tarzına ses etmediği işte görmezden geldiği bir tablo var. O nedenle aslında tabii burada uluslararası mutabakat hükümetinin de hem ayakta kalmak için siyasi olarak bölgesel ittifaklara hem de Türkiye'nin dediğim gibi Batı Akdeniz'de yeni bu ittifaklarla ilişkilerini geliştirmesine aktörlerle ihtiyaç var. Çok olumlu bakılıyor bu noktada. Bu bazı tabii diplomatik temaslar gerçekleştirildi. Biliyorsunuz Kays Saied ile Sayın Cumhurbaşkanımız bir araya geldi. Cezayir'de dün gene Dışişleri Bakanlığı seviyesinde bazı görüşmeler gerçekleşti. Sarraj'da gene Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nı Kays Saied'i ziyaret etti. Gene Cezayir'e gidip oradaki Cumhurbaşkanlığını ziyaret etti. Bu tabii diplomatik yoğunluğun en azından Kuzey Afrika'da bölgesel anlamda bir diplomatik derinlik getireceği, bir ittifaka yol açacağı, bu sorunun çözümünde bu aktörlerin daha aktif bir şekilde rol alma konusunda ikna edilebileceğine yönelik bir tabii arzu görünüyor. Tabii şöyle bir sorun var karşı tarafta da. İşte biliyorsunuz Cezayir'de Hirak hareketi, siyasi sistemi çok derinden sarstı. Bir seçim hı hı. gerçekleşti. Şimdi yeni Cumhurbaşkanı Tebo'nun işte bir hükümet kurdular ama Hirak'la işte uzlaşacak mı? İşte tutuklular var çok sayıda ne olacak? Böyle kaygıları var. Tunus'ta da yine hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. Bu iki aktör de siyasi çözümü arzu eden aktörler ve aslında profesyonel askeri kapasiteleri de var. Ama ne kadar dahil olacaklar Libya krizine? Bu hala bir soru işareti. Şu ana kadar çok katılmayı arzu ettikleri yönünde bir işaret görmüyoruz.
Hem Cezayir hem Tunus.
Öyle İkisi için de tabii Tunus'un bir de tabii Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üye olma başladı Şubat'ta şimdi görevi. Aslında tabii çok siyaseten de önemli sembolik bir yetki şeyi var. Tabii nasıl bir rol alacağını göreceğiz. Yani dediğim gibi diplomatik olarak yapılan bu temaslar ne yönde bir sonuç verecek? Önümüzdeki günlerdeki gelişmeler. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de bu konu görüşülecek yani. Tunus'un da önüne gelecek mesele. Daha önce veto edilmişti. Kararların çıkmasının önüne geçilmişti. Ya Rusya ya Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimiyle. bir aktif rol oynama durumları söz konusu. Bu rolü ne kadar oynayacaklar onu da gelişmeler gösterecek bize.
Evet, bu sene anladığımız kadarıyla Libya, Doğu Akdeniz, Tunus, Cezayir çok konuşacağımız evet. konular
yani
olacak.
Evet, bundan kaçamıyoruz. Yani hı-hı. daha önce de demiştik ya, hani bu Libya meselesi önümüzdeki 20 yılın meselesi.
Evet.
Yani evet, biz Doğu Akdeniz'de, Suriye bize yakın olduğu için bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz ama yani sahilde çatışmalar devam ediyor. İşte silah kaçakçılığı, terör, mülteci meselesi, Avrupa'nın güvenliği meselesi. Yani bütün bu konular için Doğu Akdeniz'de, Batı Akdeniz'de olması gerekiyor. Bütün aktörler zaten bütün bu rekabet bu aslında bu yüzden.
Peki, bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Katıldığınız için. Orta Doğu uzmanı Nebahat Tanrıverdi Yaşar konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.